Ayrım 4. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 42. 3. Fasıl. Kilise. 1. Orta Çağ'da Kilisenin Zorunluluğu ve Nüfuzu. Önceki bölümlerde değinilen sınıf çelişkileri, gelişme süreci içinde çok değişik biçimler alıyor, zaman zaman ve yer yer farklılıklar gösteriyordu. Dış etkilere, tarihsel geleneklere, bilgi düzeyine ve o andaki çeşitli çıkarlara göre farklı bileşimler oluşturuyordu. Ancak 15. ve 16. yüzyılların tarihi, bu yüzden ne kadar karmaşık görünürse görünsün, burada yine de temel bir eğilim gözleniyordu ve bu döneme damgasını vuruyordu. Papalık kilisesine karşı mücadele. Dinle kilise birbirine karıştırılmıyordu. Bu konuyu ileride ele alacağız. Feodal dönemde kilise egemen güçtü ama o da feodalizmle birlikte çökmüştür. Cermenler Roma İmparatorluğunu istila ettiği zaman kilise, imparatorların mirasçısı ve devleti bir arada tutan örgüt olarak imparatorlar dönemi sonundaki üretim tarzının temsilcisi olarak onlara karşı çıkmıştır. Bu devlet acınacak durumda, üretim tarzı da alt seviyelere düşmüş olsa bile her ikisi de Cermenlerin politik ve ekonomik durumundan çok yukarıdaydı. Yozlaşmış Romalılar karşısında Cermenler ahlaksal ve fiziksel yönden üstündüler. Ama Roma onları lüks yaşamlarıyla ve hazineleriyle kendine bağladı. Soygun, kimi ekonomistlerin zannettiği gibi bir üretim tarzı değildir. Romalıları sadece yağmalamak Cermenleri uzun süre tatmin etmiyordu. Onlar da Romalılar gibi üretmeye başladılar. Bu üretime devam ettikleri sürece farkına varmadan kiliseye bağımlı duruma düştüler. Çünkü kilise onların öğretmeni olmuştu. Sonra bu üretim tarzına uygun, yine kiliseden başka hiçbir gücün yaratamayacağı bir devlet örgütü zorunlu hale geldi. Kilise Cermenlere ziraatın gelişmiş biçimlerini öğretti. Manastırlar Orta Çağ'ın geç dönemine kadar örnek zirai kuruluşlar olarak varlığını sürdürdü. Cermenlere sanatı ve geliştirilmiş zanaatı getiren de ruhbanlardı. Kilisenin himayesinde gelişenler yalnız köylüler değildi. Birçok kent kendini korumak için yeterince güçlenene kadar onun himayesindeydi. Ticaret kilise tarafından özellikle teşvik ediliyordu. Büyük pazarlar genellikle kiliselerde ya da yakınlarında kuruluyordu. Bu pazarlara müşteri çekmek için kilise elinden gelen her şeyi yapıyordu. Orta Çağ'da önemli ticaret yollarını canlı tutmaya çalışan ve manastırların konukseverliği sayesinde yolculuğu kolaylaştıran tek güç kiliseydi. Bu manastırlardan bazıları, örneğin Alp Dağları geçitlerindeki Hofbitze gibi neredeyse sırf ticareti teşvik etmeye yönelik hizmet veriyordu. Ticaretin gelişmesi kiliseye o kadar önemli görünüyordu ki onu canlandırmak için ikinci faktörle ittifak yaptı. Bu faktör, kilisenin yanı sıra Cermen ülkelerinde çökmüş Roma İmparatorluğu'nun kültürünü temsil eden Yahudilerdi. Papalar, Yahudileri uzun süre boyunca korumuş ve teşvik etmişti. Henüz Safkan Cermenliklerini korudukları dönemde, Almanlar genellikle Yahudileri daha gelişmiş bir kültürü kendilerine getiren insanlar olarak sevinçle karşılamış, büyük bir hevesle ve zorla ülkeye çekmişti. Ancak Hristiyan Cermen tüccarlar bezirganlığı Yahudiler kadar iyi anladığı zaman birer Yahudi düşmanı haline geldiler. Orta Çağ'da tüm bilgilerin sadece kilisede toplandığı, kilisenin mimar, mühendis, hekim, tarihçi, diplomat yetiştirdiği herkesçe bilinir. İnsanların maddi ve manevi yaşamı kilisenin etkisi altındaydı. Bu yüzden onları kendine çekmesine, insanların yalnız düşünce ve duygularını değil, üstelik yaptıklarıyla yapmadıklarını da belirlemesine şaşmamalı. Kilisenin müdahale etme nedeni yalnız doğum, evlilik, ölüm değildi. Çalışma yaşamı ve şenlikler de onun tarafından düzenlenip denetleniyordu. Ekonomik gelişme, kiliseyi sırf bireyler ve aile değil, üstelik devlet içinde zorunlu kılmıştır. Daha önce üzerinde durduğumuz gibi Cermenlerin gelişmiş bir üretim tarzına, ziraata ve kente özgü zanaata geçmesi, buna uygun bir devlet sisteminin kurulmasını da zorunlu hale getirdi. Ancak Cermenlerin yeni üretim tarzına geçişi, özellikle bu üretim tarzını yerli halkta iyice yerleşmiş ve hazır buldukları Latin ülkeleri İtalya'da, İspanya'da ve Galler'de o kadar hızlı olmuştur ki yeni devlet organlarını kendi özgün yasalarından çıkarak geliştirmeye fırsat kalmamıştır. Çökmek üzere olan imparatorlukta devleti bir arada tutan politik bir örgüt düzeyine yükselmiş kiliseye şimdi de devletin işlevlerini neredeyse tamamen üstlenmek düşüyordu. Kilise Cermen boylarının önderini, demokrat halk başkanını ve komutanı krallık tahtına çıkardı. Ama kralın halk üzerindeki otoritesiyle birlikte kilisenin kral üzerindeki otoritesi de artmıştır. Kral kilisenin oyuncağı olmuş, kilise bir öğretmenken hükmeder duruma gelmiştir. Orta Çağ Kilisesi esasen politik bir örgüttü. Kapsamının genişlemesi, devlet nüfuzunun genişlemesi anlamına geliyordu. Pagan bir ülkede kral tarafından bir piskoposluğun kurulmasının anlamı, paganlara her türlü dinsel kuralları ve duaları öğretmek için eldeki araçları çoğaltmak değildi. Şarlman böyle bir amaç uğruna ne Frank köylülerini yıkıma uğratır ve Saksonları kılıçtan geçirirdi, ne de Saksonlar 10 yıllar boyunca Hristiyanlığa karşı genellikle bitkin düşene kadar inatla direnen paganlar gibi din konusunda hoşgörülü olurdu. Pagan bir ülkede bir piskoposluğun kurulması, Romalılara özgü üretim tarzının bu ülkede yaygınlaştırılması ve bu ülkenin piskoposluğu kuran devlete ilhak etmesi anlamına geliyordu. Cermenlerin üretim tarzı, Roma İmparatorluğu'nun çöküş dönemindeki üretimin düştüğü düzeye yükseldikçe, kilise devlet ve halk için vazgeçilmez duruma geldi. Kilise her ikisinin de işine yarıyordu. Ama bulunduğu konumunu kendi çıkarı için değil de kendisine bağımlı öğelerin çıkarı için kullandığını söylemek doğru olmaz. Verdiği hizmetin karşılığını fazlasıyla ödetiyordu. Orta Çağ'ın tanıdığı tek genel vergi olan öşür, ondalık, kiliseye akıyordu. Ancak Orta Çağ'da nüfuzun ve gelirin en önemli kaynağı daha önce gördüğümüz gibi emlak ve arazi mülkiyetiydi. Soylular gibi kilisenin de gözünü aynı toprak ve insan hırsı bürümüştü. Toprakları ele geçirmeye, itaatkar insanlar kazanmaya çalışıyordu. Kilisenin Roma İmparatorluğu'nda sahip olduğu mülkleri ve bazen de daha fazlasını kiliseye genellikle onları tekrar ele geçirmeyi bilmeyen Cermen göçmenler bırakıyordu. Kilise de bu göçmenleri soylulara göre daha çok koruyordu. Bu yüzden köylülerin birçoğu kendini kiliseye teslim ediyordu. Kilise devlet işlerini yürütüyordu. Ruhbanlar krallara danışmanlık yapıyordu. Kraliyet hazinesinden yararlanarak kilisenin mülklerini arttırmak için bunların sık sık birbiriyle istişare etmesine şaşmamalı. Ele geçirilmiş pagan ülkelerde manastırların ve piskoposlukların emlak ve arazi mülkiyetiyle hatırı sayılır şekilde teçhiz edilmesi doğrudan doğruya bir zorunluktu. Bundan başka kilise, krallığı soylulara karşı savunabilecek tek güçtü. Soylular fazla küstahlaşırsa, kral onların mülklerinden bir bölümünü ellerinden alıp kilisenin mülkiyetine ya da kiliseye tımar şeklinde vererek onları zayıf düşürmekten başka bir çare bulamıyordu. Kilise de mümkün olan her yerde mülklerini çoğaltmak için köylülerin, kralın ve soyluların keyfini beklemeden eline ne geçerse gasp ediyor ve hesap sorulursa sahte bir bağış senediyle soygunu haklı gösteriyordu. Öyle ya, okur yazar olanlar sadece ruhbanlar değil miydi? Orta Çağ'da sahte belge düzenlemek bugün tefeci borçları, mahkemeler ve benzer şeyler gibi edinilen mülkleri yasallaştırmak için alışılagelmiş bir çareydi. 18. yüzyılda Benedikten Kilisesi Piskoposu Vessières Bretonne'daki Landevek Manastırı'nda incelediği 1200 bağış belgesi arasından 800 adedinin kesinlikle sahte olduğunu öne sürüyordu. Diğer 400 belgeden kaç adedinin gerçek olduğunu söylemeye cesaret edememiştir. Tüm Hristiyanlık dünyasında görünüşe göre tek mülk sahibi sadece kilise olacak gibidir. Ne var ki her şeyin bir sonunun gelmesi için gerekenler yapılmıştır. Soylular her zaman kiliseye düşmandı. Kilisenin mülkleri fazlasıyla artınca kral da onun aşırı nüfuzundan çekiniyor ve soyluların yardımıyla bu nüfuzu kısıtlamaya çalışıyordu. Paganların ve Müslümanların saldırıları da en başta kiliseyi zayıf düşürüyordu. Montesquieu, kilise nüfuzunun bu yükselen ve inen dalgalanışını, Fransa'da kilise mülklerinin bir büyüyüp bir küçülüşünü hiç sözünü esirgemeden anlatıyordu. Üç Fransız hanedanı, Merovingler, Karolingler, Capetler, krallığın tüm mülklerini kiliseye birkaç defa bağışlamak zorunda kalsaydı, toplanacak servetin miktarı bugün ruhbanların elinde bulunan miktar kadar olacaktı. Krallar, soylular ve halk ruhbanlara tüm mülklerini bağışlamak üzere bir çare bulsaydı bile, mülklerini yine geri almak için bundan aşağı kalmayan başka bir çare buluyordu. Merovingler döneminde dindarlık, kiliseler tarafından birçok vakfın kurulmasına neden olmuştur. Ancak savaşçı ruh, bu vakıfların savaşçıların mülkiyetine geçmesine yol açmıştır. Onlar da bu vakıfları tekrar kendi çocukları arasında paylaştırmıştır. Zaten ruhbanlar bu şekilde arazilerinden birçoğunu kaybetmemiş miydi? Karolingler de aynı şekilde elde avuçta ne varsa bağışlamış, cömertliklerine ne ölçü ne de sınır koymuştur. Ama ne var ki Normanlar gelip soyguna ve yağmaya başlamış, özellikle rahipleri ve keşişleri kovuşturmuş, manastırlara giderek vakfa terk edilmiş herhangi bir mekan bulabilecekleri yerleri alt üst etmiştir. Ruhbanlar böyle bir durumda mülklerinden ne kadar da çok kayıp vermek zorunda kalmıştır. Mülklerini geri istemek üzere geriye hemen hemen hiç ruhban kalmamıştı. Capetlerin dindarlığına vakıf kurmak ve arazi bağışlamak için tekrar yeterli fırsat çıkmıştır. Ruhbanlar hep mülk edinmiş, sonra bunları iade etmiştir ve bugün hala mülk edinmeye devam etmektedir. Montesquieu, Yasaların Ruhu, 31. kitap, 10. bölüm. İstatistik kayıtları konusunda bir fikri olmayan bir dönemde böyle değişen bir mülkiyetin boyutlarını belirlemek zordur. Orta çağda genel olarak mülklerin üçte birinin kiliseye ait olduğu söylenebilir. Fransa'da kilisenin mülkleri devrim sırasında kayıt altına alınmıştı. Buna göre kilisenin özellikle zengin olduğu yerler 1665 yılından bu yana ilhak edilmiş eyaletlerdi. Cambrésis'deki mülklerin 14/17'sine, Henegua ve Artois'deki 4/3'üne, Franche-Comté, Roussillon ve Alsace'daki yarısına, diğer eyaletlerde 1/3'üne ya da en azından 1/4'üne sahipti. Louis Blanc, Histoire de la Révolution Française, Brüksel, 1847, 1. cilt, sayfa 423. Kilisenin Fransa eyaletlerindeki mülklerinde reformasyondan bu yana önemli bir değişiklik olmamıştır. Kilise mülklerinin Almanya'daki devasa boyutlarını sadece Kaiser'e bağlı ruhban arazilerinin 1786 yılında hala 1424 mil kareyi kapsamasından anlamak mümkündür. Bavyera ve Avusturya gibi ruhbanların egemen olmadığı Katolik devletlerde kilisenin ülke yüzeyine yayılmış mülkleri, Protestan ülkelerde laikleştirilmiş olanlar gibi burada hesaba katılmamıştır. Kilisenin mülkleri onun ekonomik ve politik nüfuzundan doğan bir sonuçtu. Mülklerin artması tekrar bu nüfuzun genişlemesine yol açıyordu. Orta çağda emlak ve arazi mülkiyetinin sahibine nasıl bir nüfuz kazandırdığını daha önce belirtmiştik. Bu konuda söylenenler kilise için fazlasıyla geçerlidir. Kilisenin çiftlikleri en bereketli, nüfusu en sık araziler üzerindeydi. Kentleri de en gelişmiş olanlardı. Bu ikisinden elde ettiği gelir ve nüfus, bu yüzden aynı büyüklükteki bir mülkiyetin soylulara ve krala kazandırdığı gelirden ve nüfuzdan daha fazlaydı. Ancak bu gelir büyük bölümüyle zirai ürünlerinden kaynaklanıyordu. Bunlarla ne yapılırdı? Sayın keşişler ve de diğer ruhbanlar kendilerine ne kadar iyi bakarlarsa baksınlar, ardı arkası kesilmeyen bu ürünleri tüketemiyorlardı. Orta çağda manastır başrahipleri ve psikoposlar, dünyevi efendiler gibi savaşmak, silahlı maiyet beslemek ve sık sık vasallık hizmeti vermek zorunda kalıyordu. Ama kilise, gelirlerinin büyük bölümünü kendi silahlı güçlerine sarf edecek kadar savaşçı değildi. Kazanmasına hizmet eden araçlar fiziksel değil, manevi üstünlüğü ve ekonomik, politik vazgeçilmezliğiydi. Savaş amaçlı harcamaları soylularınkinden azdı ama gelirleri onlarınkinden fazlaydı. Verimli olan sadece kendi mülkleri değildi. Ayrıca kendisine bağımlı olmayan mülklerden alınan vergilerin onda biri de kiliseye kalıyordu. Bu yüzden soylular gibi kullarını aşırı derecede sömürmekten pek fazla çıkarı yoktu. Onlara karşı genellikle ılımlı davranıyordu. Piskopos, asasının altında yaşamak gerçekten hoştu. En azından savaş ve av tutkunu soylu beylerin kılıçları altında yaşamaktan daha iyiydi. Bu görece ılımlılığa karşın kiliseye ait birçok kuruluşun elinde yine de epey gıda maddesi kalıyordu. Ve bunları yardım olarak yoksullara dağıtmaktan başka bir şey akıllarına gelmiyordu. Kilise başka birçok konuda olduğu gibi bu noktada da imparatorlar döneminden kalma geleneklerine dayanıyordu. Çökmekte olan Roma İmparatorluğunda yoksulluk gitgide artıyor, yoksullara yardım giderek devletin acil bir görevi haline geliyordu. Ama köhnemiş, pagan devlet bu sorunun çözümü için hazırlıklı değildi. Bunun çözümü, değişen durumun ortaya çıkardığı ve bu duruma uygun düşen yeni bir örgüte, yani kiliseye kalıyordu. Ekonomik durum ve koşulların gerekli kıldığı yardım, kilisenin en önemli işlevlerinden biri haline geldi. Ve kilise, nüfuzunun ve de zenginliklerinin hızla artmasını, bunda payı hiç de az olmayan bu işlevine borçluydu. Şahıslara, komünlere, devlete ait olan, gitgide zorunlu hale gelen ve devamlı artan hayır vakıfları yönetilmek üzere ruhbanlara bırakılıyor ya da doğrudan bağışlanıyordu. Yoksullar kitlesi büyüdükçe kilisenin mülkleri çoğalıyor, yoksulların kiliseye bağımlılığı artıyordu. Bunlar her zaman halkın büyük bir bölümünü oluşturduğu için kilisenin tüm halk üzerindeki nüfuzu da böylece artıyordu. Bağışlar gibi kiliseye düzenli ödenen vergiler de büyük bölümüyle yoksullara yardım amacına hizmet ediyordu. Öşürün, ondalığın dörde bölünerek pay edilmesi açık ve kesin şekilde belirtilmişti. Bir pay piskoposa, bir pay alt kademedeki ruhbanlara düşüyordu. Bir pay halka açık dini ayinlere ayrılacak, bir pay da yoksullara bakmak için kullanılacaktı. Cermenler Romalıların üretim tarzını benimserken, bu üretim tarzının zorunlu sonuçları aynı ölçüde ortaya çıkıyordu. Özel mülkiyet ve mülkiyetsizlik. Ekili araziler üzerindeki özel mülkiyetin yanı sıra hala kalmış olan işlenmemiş toprakların, ormanların ve otlakların ortak mülkiyeti köylülerin yoksullaşmasını bir parça önlüyordu. Ne var ki özellikle orta çağın başlarında meydana gelen olaylar bir bölgenin tamamını mahrumiyete ve sefalete düşürüyordu. Derebeylerin ve kralların sonu gelmeyen savaşlarına, çekişmelerine, bir de yerleşik ziraat ahalisini felakete sürükleyen yersiz yurtsuz güruhun, göçebelerin ya da korsanların, Normanların, Macarların, Sarakenslerin, Araplar, Müslümanların baskıları ekleniyordu. Mahrumiyetin sık karşılaşılan nedenlerinden biri de mahsulün bereketsizliğiydi. Felaket kiliseyi de yıkıma götürecek bir düzeye ulaşmadığı sürece insanların yardımına Hızır gibi yetişen yine kilise oluyordu. Mahsul fazlasını biriktirdiği büyük depolarının kapılarını açıyor ve bunları ihtiyacı olanlara dağıtıyordu. Manastırlarda önemli hayır kuruluşlarıydı. Buralarda toplumsal konumunu kaybetmiş, yoksullaşmış, evinden ve çiftliğinden atılmış ya da mirastan yoksun bırakılmış bazı soylular bile sığınacak bir yer buluyordu. Bunlar kiliseye katılarak nüfuza, itibara ve rahat bir yaşama kavuşuyordu. Feodal toplumda kilisenin idamesinden çıkarı olmayan hiçbir zümre yoktu. Hatta bu çıkarlar aynı boyutlarda olmasa bile. Kilisenin varlığından kuşku duymak, orta çağda toplumdan, tüm yaşamdan kuşku duymak anlamına geliyordu. Gerçi kilise diğer zümrelerle kıyasıya bir mücadele içindeydi. Ama bu mücadelede söz konusu olan onun varoluşu değildi. Tersine sadece nüfuzun ya da sömürünün azalıp çoğalmasıydı. Tüm maddi, elbette aynı oranda manevi yaşama kilise hükmediyordu. Kilise halkın yaşamıyla kaynaşmıştı. Sonuçta yüzyıllar boyunca kiliseye özgü olan düşünme tarzı bir doğa yasası gibi gözü kapalı uyulan bir çeşit içgüdü haline geldi. Buna karşı çıkmak sapıklık sayılıyordu. Devletin, toplumun ve aile yaşamının tüm tezahürleri kiliseye özgü biçimlerin kalıbına girdi. Kiliseye özgü düşünme ve davranış biçimleri, bu biçimleri yaratan maddi nedenler ortadan kalktıktan sonra da uzun süre yaşamaya devam etti. Orta Çağ Kilisesi'nin otoritesi doğal olarak ilk başta bir zamanlar Roma İmparatorluğu'na ait olan ülkelerde, yani İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da, İngiltere'de, daha sonra Almanya'da, en geç de Avrupa'nın kuzeyinde ve doğusunda ortaya çıkıp yayıldı. Göçler sırasında Roma Kilisesi'nin aksine devletlerini Roma İmparatorluğu'nun yıkıntıları üzerinde kurmaya çalışan Cermen boylarının bu şekilde davranmakla içine düştükleri çelişki, ifadesini Katolisizme düşman Aryan mezhebiyle birleşmelerinde bulmuştur. Bu boylar ya Ostrogotlar ve Vandallar gibi yok olmuş ya da ancak Roma Kilisesi'ne boyun eğerek ve Katolikliğe geçerek yok olma tehlikesinden kurtulmuştur. Avrupa'da egemenlik, baştan itibaren krallığını Roma Kilisesi ile ittifak yaparak kurmuş olan boyun, yani Franklar boyunun eline geçmiştir. Frankların kralı Roma Kilisesi'ni başıyla anlaşarak Batı Hristiyanlığını, biri dünyevi, biri ruhani olmak üzere iki başlı bir kurum halinde birleştirmiştir. Bu ittifakın kurulması, her yönden sıkıştıran, düşman karşısında ve de durum ve koşullar nedeniyle acil hale gelmişti. Ancak bu ittifakın sürekliliğini ne Frank kralları ne de onların Saksonya boylarından gelen ardılları sağlayabilmiştir. Alman kökenli Roma imparatorlarının başaramadığını papalar yerine getiriyor, Hristiyanlığı tek bir hükümdarın elinde topluyordu. Hangi boydan olursa olsun hiçbir feodal kral bu sorunun üstesinden gelememişti. Bunun için sadece krallıktan daha nüfuzlu bu örgüt, yani merkezileştirilmiş kilise yeterli olmuştu. 2. Papalık iktidarının temelleri. Roma piskoposu daha göçlerden önce Batı Kilisesi'nin başına geçmişti. Artık imparatorluğun payitahtı değilse bile hala Batı ülkelerinin gerçek başkenti sayılan Roma'nın temsilcisi olarak imparatorluğun mirasçısıydı. Roma İmparatorluğu ile birlikte papaların iktidarı da geçici olarak çöktü. Değişik Cermen topraklarındaki kiliseye ait örgütler bağımsız hale geldi. Ama papalar kısa süre sonra önceki konumlarını tekrar kazandı, hatta genişletti. Her ne kadar güçten düşmüş olsa da İtalya, Batı Avrupa'da hala en gelişmiş kültüre sahip bir ülkeydi. Ziraat diğer ülkelerden hala daha yüksek bir aşamadaydı. Zanaat henüz ölmemişti. Bir kent yaşamı ve cılız da olsa doğuyla ticaret devam ediyordu. İtalya'nın hazineleri ama üretim tarzı da Alplerin ötesinde yaşayan yarı barbar halkların özlemiydi. Bu halklar İtalya ile daha yakın ilişkiler kurduğu zaman zenginleştiler ve çok daha rahat bir yaşama kavuştular. Bu gelişmeden işlerine geldiği için özel çıkarları olan güçler, yani doğudaki Hristiyan ülkelerin krallıkları ve kiliseleri, bu yüzden İtalya ile olan ilişkileri elden geldiğince teşvik etmek zorunda kaldılar. Ne ki İtalya'nın merkezi Roma kentiydi. Batı ülkelerinin ekonomik yönden İtalya'ya bağımlılığı arttıkça kralları ve piskoposları aynı ölçüde Roma'ya bağımlı oldu. İtalya'nın merkezi de Batı Hristiyanlığının merkezi haline geldi. İtalya'ya olan ekonomik bağımlılık ve Roma'nın İtalya ancak Ortodoks Kilisesi'nin ve İslam'ın değil, Katolisizmin etki alanı içinde bulunduğu sürece üzerindeki etkisi papalığın kazandırdığı bu büyük nüfuzu açıklamaya yetecek kadar muazzam değildi. Bu sadece Hristiyanları yönetme ve onlara yol gösterme görevinin niçin papalara kaldığını açıklıyordu. Ama bu yol göstericilik savaşta sınandığı zaman bir emir oldu. Savaştan önceki danışman da savaş sırasında bir diktatöre dönüştü. Hristiyanlığı tehdit eden savaşlar yatışır yatışmaz papalık tüm halklar tarafından yöneticiliği kabul edilmiş tek etken olarak direnişin önderliğini ve örgütlenişini üstlenmek zorunda kalmıştı. Ve savaşlar uzayıp şiddetlendikçe yol gösterici bir müstebite dönüştü. Ortak düşmana karşı seferber edilmiş tüm güçler de onun emrine girdi. Ve sözü geçen savaşlar başladı. Roma İmparatorluğu'nun yıkılması yalnız Cermenleri değil, Roma İmparatorluğu'na ve Cermenlere komşu olan, görünüşe göre bitip tükenmeyen birçok yarı barbar ya da hiç yerleşik olmayan barbar boyları harekete geçirdi. Cermenler batıya ve güneye doğru yayılırken onları diğer halklar takip ediyordu. Slavlar Elbe ırmağını geçtiler. Güney Rusya bozkırlarından birbiri ardına atlı vahşi halklar sökün etti. Hunlar, Avarlar, Macarlar, 9. yüzyılın sonlarında korunmasız Tuna ırmağını boydan boya kat ederek ve onu geçerek yağmalamak üzere kara ormanların, hatta Ren ırmağının ötesine kadar ve Alpleri aşıp Kuzey İtalya'ya kadar yayıldılar. İskandinavya'dan, bu Vagina Gentium'dan, bu büyük aile haznesinden birbiri ardına gözü pek korsanlar, hiçbir denizin sefere çıkılmayacak kadar engin olduğuna, hiçbir ülkenin saldırılmayacak kadar büyük olduğuna inanmayan Normanlar akın etti. Baltık denizine egemen oldular, Rusya'yı zapt ettiler, İzlanda'ya yerleştiler. Kolumbus'tan çok önce Amerika'yı keşfettiler. Ama bize göre en önemlisi, yerleşik düzene geçmiş Alman boylarının zar zor gelişmiş kültürlerini 8. yüzyılın sonundan 11. yüzyıla kadar yok etme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktılar. Yağma seferleri sonucunda yalnız Baltık Denizi kıyılarındaki ülkeleri tamamen harabeye çevirmekle kalmadılar, üstelik küçük gemileriyle ırmaklardan ülke içlerine kadar girdiler. Uzun deniz yolculuklarının tehlikeleri de gözlerini korkutmuyordu. Böylece İspanya'ya saldırmaya başladılar. Sonuçta Güney Fransa'yı ve İtalya'yı yağmaladılar. Ancak yerleşik düzene geçmiş Alman boylarının en tehlikeli düşmanı Araplar, daha doğrusu Sarakenslerdi. Arapların teşvikiyle ve bunların neden olduğu dönüşümler dolayısıyla yüksek kültüre sahip ülkelerde ganimet elde etmek ve yerleşmek üzere harekete geçen Doğu halklarını Orta Çağ yazarları böyle tanımlıyordu. Bu durum, onların zamanla bu kültürü benimseyerek yaydıkları gerçeğini dışlamaz. Böylece Sarakensler, Mısırlılara barbar Araplar, Almanlara ise kültür taşıyıcıları, yani gelişmiş bir üretim tarzının yaygınlaştırıcıları olarak görünmüştür. Tıpkı İtalyanlar tarafından barbar sayılanların Slavlara ve Macarlara göre kültür taşıyıcısı olması gibi. Araplar 638 yılında Mısır'ı istila ettiler ve Afrika'nın tüm kuzey sahillerini hızla ele geçirdiler. 8. yüzyılın başlarında İspanya'da göründüler ve Mısır'ı istila etmelerinin üzerinden daha 100 yıl geçmeden Fransa'yı tehdit etmeye başladılar. Charles Martel'in 732 yılında Poitiers yakınlarında Sarakenslere karşı kazandığı zafer Fransa'yı Vizigotların akıbetine uğratmaktan kurtarmıştı. Ama Sarakensler böylelikle hiç de zararsız hale gelmiyordu. İspanya'da kalmaya devam ettiler. Güney İtalya'ya, Fransa'nın ve Kuzey İtalya'nın değişik noktalarına yerleştiler. Alplerin en önemli geçitlerini ellerine geçirdiler. Alplerin kuzey yamaçlarındaki ovalara kadar her yeri yağmaladılar. Yerleşik düzene geçmiş Alman boyları göçler sırasında Avrupa'nın büyük bir bölümünü ve Kuzey Afrika'nın da bir kısmını ele geçirmişti. Şimdi ise kendilerini dar bir alana sıkışmış hissediyor ve bunu neredeyse koruyacak durumda olmadıklarını görüyorlardı. 10. yüzyılda Katolik, Batı'nın aşağı yukarı coğrafi merkezi olan Burgonya, Macarların ve Sarakenslerin saldırıları gibi Normanların saldırılarına da maruz kalmıştı. Hristiyan Batı halklarının sonu gelmiş gibi görünüyordu. Özellikle dış düşmanların baskısının son derece arttığı böyle bir dönemde devlet otoritesinin acizliği azamiye çıkıyor, feodal anarşi sınır tanımıyordu. Tek sağlam ve bir arada tutan bağ papalık kilisesiydi. Kimi hükümdarların otoritesi gibi papanın otoritesi de dış düşmana karşı savaşta o kadar artmıştı ki papalık içteki rakiplerine karşı duracak kadar güç kazanmıştı. Kültürel yönden kısmen daha üst düzeyde bulunan Sarakensler ancak kılıçla pes ettirilebilirdi. İslam'a karşı savaşmak üzere papalık tüm Hristiyanları seferber edip örgütledi. Kuzeydeki ve doğudaki yersiz yurtsuz düşmanlar silah zoruyla bir an için püskürtülebiliyordu. Ama sürekli zapturapt altına alınamıyordu. Bunlar Roma Kilisesi'nin Cermenleri bağımlı kılmak için başvurduğu aynı çare vasıtasıyla boyunduruk altına alındı. Gelişmiş üretim tarzına boyun eğmek zorunda kaldılar. Hristiyanlığa kazandırıldılar. Yerleşik düzene geçirildiler ve böylece zararsız hale getirildiler. Papalık Normanlara, Vikinglere karşı kazanılan görkemli bir zaferi kutluyordu. Onları Hristiyanlığın kuzeydeki en korkulu düşmanı iken güneydeki düşmanlara karşı ön saflarda savaşan azimli birer öncüye çevirmişti. Papalık Normanlarla bir zamanlar Franklarla yaptığı anlaşmaya benzer bir ittifaka girdi. Bu ittifak, Normanların feodal üretim tarzına dahil edilmelerine kadar hareketsiz, sakin kalmamalarına dayanıyordu. Normanlar durmadan yağmaya devam ettiler. Sadece saldırılarının hedefi değişmişti şimdi. Onları derebeyi yapmakla içlerinde feodalizme özgü toprak hırsı uyandırıldı, yağmacılar birer fatihe dönüştü. Papalık bu fetih tutkusundan tutkunun yönünü korkulu düşmanı Sarakenslere çevirerek yararlanmalıydı. Papalığın kazandığı zaferlerden Normanların kazançlı çıkması kadar Normanların elde ettiği zaferlerden de aynı oranda papalık kazançlı çıkıyordu. Normanlar ele geçirdikleri toprakları kendilerine tımar olarak bırakan papalığın vasalları haline geldiler. Papa onların silahlarını kutsuyordu ve 11. yüzyılda nüfuzu büyük kilise örgütünü kutsananların hizmetine sunan papanın hayır duasını almak büyük önem taşıyordu. Papa'nın yardımıyla Normanlar İngiltere'yi ve Güney İtalya'yı ele geçirdiler. Papalık Normanları her ne kadar başlarına buyruk olsalar kendisine hizmet eder duruma getirmekle aynı zamanda Slavları ve Macarları da, bunlar da Papa'nın vasalları olmuştu, zapturapt altına almış, böylece iktidarının doruk noktasına ulaşmıştı. Papalık sadece iç düşmanlarını yenmekle ve Alman Kaiserini Canossa'da küçük düşürmekle kalmamış, üstelik kendini Sarakenslere karşı saldırıya geçecek kadar güçlü hissetmiştir. Şimdi Haçlı Seferleri dönemi başlıyordu. Aşağıda belirtilen tarihler sanırım ilgiyi çekecektir. Macarlara iyice ders verilmesi 1. Stefan döneminde başladı. 997-1038. Normanlar 1016 yılında Güney İtalya'ya yerleşti. 1053'te Papa'nın vasalları oldular. 1066'da İngiltere'yi ele geçirdiler. 11 yıl sonra Canossa'da 4. Heinrich aşağılanıyordu ve 1095 yılında ilk Haçlı Seferi başladı. Haçlı seferlerini papalar örgütlüyordu. Normanlar da bu seferlerin öncüleriydi. Onları doğuya doğru harekete geçirten toprak hırsıydı. Filistin'de, Suriye'de, Küçük Asya'da, Kıbrıs'ta, hatta sonuçta Bizans'ta feodal devletler kurdular. Bu sonuncusunda inançsızlara karşı bir savaş yanılsamasına bile kapılmıyorlardı. Normanların yanı sıra Haçlıların ana kitlesini ülkelerindeki toplumsal baskıya dayanamayan insanlar, derebeyler tarafından aşırı derecede tahkir edilmiş serfler, büyük derebeylerin ezici otoritesi karşısında pes etmiş alt kademedeki soylular ve bunlara benzer insanlar oluşturuyordu. İlk Haçlı Seferi'ndeki Şövalyeler Birliği'nde diğerleri arasından sivrilenler Normanlardı. Köylüler Birliği ise tipik bir şekilde birçok düşkün şövalyenin komutası altındaydı. Bunlardan birinin anlamlı bir adı vardı. Walter von Habenichts. Bayındır doğuda ana vatanın kendilerine çok gördüğü şeye kavuşmayı umut ediyorlardı. Refah ve rahat bir yaşam. Kimileri fethedilen ülkelerde kalıp bir bey gibi yaşama niyetiyle sefere çıkarken, kimileri de zengin ganimetlerle geri dönmeyi amaçlıyordu. Ancak bu durum papalığın doğuda ele geçirip getirecek bir şey bulamayan öğeleri de Haçlı Seferi için harekete geçirten, hatta zorlamasını bilen geniş otoritesine bir kanıt oluşturur. Alman kaiserlerinden bazıları bile hiç istememesine karşın papanın ordusunda silah altına alınmayı kabul etmek ve papalığın sefer simgesi olan haçı taşımak zorunda kalmıştı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 55.